Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlar, Düşünce Günlüğü'nde bugün iki meseleyi müzakere edeceğiz. Bunlardan ilki Orta Doğu Savaşlarının yüzyılı olacak. İsrail'in Gazze'yi işgaliyle başlayan ama İşin içerisinde İran'ın, Yemen'deki Husilerin, Pakistan'ın, Irak'ın da girdiği yeni bir kaotik bir sürece doğru ilerliyoruz gelen son haberlere göre. Orta Doğu'da ne oluyor? Niçin bu durumdayız? Nerelerde kim kiminle rekabet halinde, kim kime savaş açıyor? Programımızın ilk bölümünde biraz bunları müzakere edeceğiz. Daha doğrusu bu Orta Doğu geriliminin, Orta Doğu savaşlarının sosyolojisine bakmaya çalışacağız kıymetli hocamla birlikte. Yine programımızın ikinci bölümünde de narkotik toplumu konuşacağız. Yani son günlerde ülkemizde narkotik bir devrim yaşanıyor adeta. Narkotiz uyuşturucu mücadelesi var. Ancak bu mücadele aynı zamanda tehlikenin boyutlarını da bize gösteriyor. Bu tehlikeyi biraz tasvir edeceğiz. Yani bağımlılık endüstrisi, narkotik toplum diyebileceğimiz bu toplum yapısı nereden kaynaklandı? Narkotik toplum nedir? Narkotik toplum nasıl oluşur? Bu işin arka planına bakacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk, sağ olun.
Hocam biz
Hep böyle sorunları konuşuyoruz.
Sorunları konuşuyoruz.
Dolayısıyla hep insanlara böyle üzücü şeyler söylüyoruz.
Söylüyoruz, evet.
Muhabbeti taşımayan bir program oluyor. Keşke muhabbet taraflarını da konuşsak yani böyle. Ama içinde geçtiğimiz dönem hakikaten çok talihsiz bir dönem.
Evet,
Yani
evet.
savaşlar, büyük göçler, terör olayları,
Evet.
uyuşturucu, mafya işte
Ne
baronları.
yazık ki
Bu biraz da bu sorunları anlamak ve çözümler üzerinde düşünmek için bu da bir sosyologlara düşüyor yani
hocam
ne
biz zaman
yapalım?
zaman da iyi güzel şeyleri de
Evet,
övüyoruz. Yani sizin Buhara seyahatiniz, Akif orada anmanız değil mi? Bizim neredeyse 2-3 programımızda da
yaptık
Akif'e
onları.
ayırdık. Yani güzellikleri de artsın diye güzelliklere
İnşallah.
iltifat ediyoruz. Onları da
İnşallah.
gündeme alıyoruz
Yani
düşünce
toplumun
günlüğünde.
genelde bir şeyi var. Ben bazen dönüp kendime de bakıyorum. Çok eleştirel bir yönüm var diye. Ama Mehmet Akif Ersoy'a da bakıyorum. Yani açın şiirlerinin %50-60'ını eleştirilerden oluşuyor
Evet.
ciddi anlamda. Çünkü içinden geçtiğin dönemden bağımsız düşünmek kolay bir şey değil. Bir de hakikaten biz düşünürken, okurken, yazarken bizim bir mesuliyet bilincimiz var yani.
Bir
Bu
ıslah derdimiz var hocam.
o İmam Hatip'ten beri bize o
Evet,
verilmiş yani.
evet.
Sosyolojiyi tercih etmemiz, ilahiyatı, siyaseti, hukuku bundan dolayı tercih
Evet.
etmişiz yani.
Yani biz hem bir ıslah derdi taşıyoruz
Evet.
hem de emri bil maruf nehyanil münkerle de
Evet,
emrolunduk hocam.
doğru.
Aslında sizin gibi kaygılı sosyologlar diyeyim hocam.
Evet.
Bizim mahalledeki sosyologlar sadece meseleleri tasvir etmekle kalmıyor. Aynı zamanda
Tabii
ya bu
yani.
işin doğrusu nedir? Bu iş nasıl ıslah edilir? Hayra güzele
Bir de
daha
bunu
iyi nasıl
yapıyoruz. Bu dezavantaj bir sosyolog
gidilir?
için
Evet.
belki. Bazıları da eleştiriyor
Halbuki
bunu.
değil mi sosyoloji içerisinde bu eleştirilen bir
Tabii
mesele?
yani mesela Besim Dellaloğlu eleştiriyor Yasin Aktay'ı beni isim
Evet.
vererek bazen vermeden. İslamcı sosyologlar deyip eleştiriyor. Ama biz sadece anlamak gibi bir lükse sahip olamayız.
Evet.
Yani biz her sorunu çözmüş beyaz Türk ailesinden gelmedik. Biz Hollanda gibi bir ülke değiliz. Dolayısıyla bizim geldiğimiz aileler, içinde bulunduğumuz camia, Türkiye'nin şartları bizim sadece bilimi bilim için yapma tutumuyla sınırlı bırakmıyor. Aynı zamanda bu bilimle toplumu aydınlatma, insanı aydınlatma, keşfetme böyle bir sorumlulukla getiriyor.
Evet.
Yani burada çok fazla misyoner bir tutuma yönelmemek yani önemli tabii
Evet.
ki. Bilimi hakikaten doğru bir biçimde, hakikate uygun bir biçimde anlamak ve bunu söylemek önemli. Şimdi bugünkü konumuza
Evet.
gelirsek
Hocam ben
oraya gelelim.
oradan şimdi
Savaş var yani
evet
sonuçta savaş
savaş
var.
var.
Orta Doğu'da savaşlar var değil mi?
Evet.
Yani post Osmanlı ile beraber diyoruz. Yani Osmanlı sona erdikten sonra bir Orta Doğu ortaya çıktı. Post Osmanlı'dır bu.
Evet.
Yüzyıllık bir tarihi var. Osmanlı'da bunlar yoktu. Yani son 50 yılı saymazsak diyelim. 400-500 yıl yok bu. Neden? Çünkü
Tanzimat'tan sonra biraz
evet,
ortaya çıktı.
Çünkü Osmanlı kendi içinde bir dünya düzeni sağlamış. Bu dünya düzeni aynı zamanda bir dünya barışıdır. Bir bölge barışıdır. Müslüman dünyasının barışını sağlamış. Orta Doğu'nun huzur ve güvenliğini sağlamış. Adaletini sağlamış. Dünyaya da bunu belli ölçülerde yansıtmış. Dolayısıyla etnik çatışmalar olmamış o zaman. Çok minimal düzeyde olmuş. Mezhep çatışmaları minimal düzeyde olmuş. Yani zaten olmasa yeryüzü cennet olur. Ama maksimum düzeyde, makro düzeyde Osmanlı bir kurduğu düzenle adaleti temin etmiş. Huzuru temin etmiş, güvenliği temin etmiş.
Refahı sağlamış hocam.
Refahı sağlamış. Bunu yaparken de insanlara ben sizin bütün zenginliğinize el koyuyorum, güvenliğinizi sağlıyorum dememiş. İnsanların güvenliğini de sağlamış, refahını da sağlamış.
Evet.
Sizin farklı kültürel temsillerinizi, imkanlarınızı, inançlarınızı yok ediyorum, öyle sağlayacağım da demiyor.
Bugün övünülen, çok kültürlülüğü başlatan
yani
imparatorluktur.
Orada Hristiyanlar var, Hristiyanların içinde bak Katolik Ermeniler var, diğer Grigoryan Ermeniler var, Yahudiler var. Bu gruplar arasında bazen kavga çıkıyor, Osmanlı onların arasına
hakemlik
giriyor.
Hakemlik yapıyor.
Hakemlik yapıyor, barış sağlıyor.
Evet.
Yani sadece Müslüman mezhepler, Müslüman etnisiteler, Müslüman kavimler arasında değil. Yani Müslüman kavimler arasındaki çatışmayı uzlaşmaya dönüştürmüş. Mezhepler arasındaki çatışmayı uzlaşmaya dönüştürmüş. Toplumlar arasında yapmış bunu. Toplumların bu farklılıkları var. Hepsinin belli menfaatleri var. Ama bütün bunları ortak bir menfaat çerçevesinde uzlaştırmak.
Ortak bir iyi etrafında.
Evet.
Değil mi hocam?
Yani onların menfaatlerini tümüyle yok etmeden.
Evet.
Ama aynı zamanda birisinin menfaatini diğerine tahakküm eder hale de getirmeden bir adaleti sağlamak. Barış budur zaten.
Evet.
Osmanlı barışı budur. Yani bu çok değerli bir şey, önemli bir şey.
Evet. Peki hocam şimdi
Bu dağıldı şeyden sonra. Post Osmanlı Orta Doğu'nda artık.
Evet.
Dağıldı. Bu Osmanlı barışı, bu Osmanlı nizamı dağıldı yani.
Hocam ne çıktı? Şimdi biz 1800'lü yılların başında Mısır'ı işte kaybediyoruz. 1910'lu yıllar Balkanlardan çıkıyoruz. İşte Kuzey Afrika'dan çıkıyoruz. Trablusgarp'tan.
Evet, evet,
İşte 1918'de Filistin elimizden çıkıyor. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nda Yemen'de bile savaşıyoruz. İşte Filistin cephesinde, Yemen cephesinde, Balkan cephesinde falan. Evet.
Savaşlar var.
Post Osmanlı'dan sonra yani bundan sonra da bu ülkeler bu sefer bu hegemonyayla, bu emperyal güçlerle savaşıyorlar. İşte bu Orta Doğu'daki
milli mücadele
veriyorlar.
Evet.
Bizim Kurtuluş Savaşı gibi ama sonra tekrar kendi içlerinde bir takım devrimler, işte Arap
darbeler,
sosyalizmi, Arap milliyetçiliği, işte Bağızcı rejimler ortaya çıkıyor, darbeler ortaya çıkıyor. Orada da bakıyoruz işte Saddam, Nasır, işte Esad ailesi ortaya çıkıyor, Kaddafi çıkıyor. Böyle bir garip bir
durum
var.
Bunlar da hepsi savaşçı adamlar, komutanlar.
Komutanlar, evet.
Komutanların, savaşçıların öncülüğünde yani kurulan bir toplum ne olur? Evet, Osman Gazi de savaşçıydı ama aynı zamanda Osman Gazi sadece savaşçı olan bir aile değildi yani.
Eren'di diye, hocam bir taraftan
aynı zamanda. Alp Eren'di.
Evet.
Şimdi burada problemi var. Bu hakikaten hepsi savaş komutanları. Bunların önderliğinde yeni toplumlar kuruluyor ve bunlar toplumlarını yine bir savaşçı gibi komutan olarak toplumları yönetiyorlar. Dolayısıyla askeri toplumların üstüne çıkamamışlar. Askeri toplum olağanüstü dönemlerde olan toplum.
Evet.
Savaş durumunda olan toplumdur.
Sonrasında
barışı,
aslında o zihniyeti terk
temsil
etmek
etmez.
Gerekiyor değil mi hocam?
Tabii ki sonra onu kurduktan sonra terk etmek, normal medeni topluma geçmek gerekiyor.
Hatta
sivil topluma geçmek
bizim
gerekiyor.
Bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarda bu açıdan problemli.
Kesinlikle. Yani savaşçı bir toplum.
Evet.
Şimdi ben Ahmet Demirel'in kitabını yeniden okuyorum. Hakikaten çok enteresan bir kitap. Tek parti dönemindeki birinci meclisteki tartışmaları inceliyor. Orada apaçık bir biçimde görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk de bir generaldir, bir komutandır.
Evet.
Ve o meclisin çoğunluğunu sonuçta bir biçimde ayrı bir komite oluşturarak, gizli bir grup oluşturarak
domine ediyor.
Kendisi bile bana 3 aydan fazla uzatmayın, 3 ay yeter diyor başkomutanlık. Sonra 3 ay daha uzatıyor. Evet. Ve en sonunda da dediklerine uygun olmayanları tasfiye ediyor. Yani savaşçı yöntemler kullanıyor.
Evet.
Ve tek parti dönemi de tamamıyla savaşçı bir toplumun uygulamaları var. Askeri bir toplum var. Sonra Türkiye çok şükür bundan çıktı yani. Daha sivil bir iradeye yöneldi. Demokratik bir iradeye yöneldi. Konumuza dönersek.
Hocam bir de hani böyle bir kısa özet yaparsak. Evet. Bir bunlar var. Tekrar 1979'da İran İslam İnkılabı oluşuyor.
Evet.
Orada bu sefer Batı desteğiyle bir Arap Fars Şii Sünni çatışması
çıkıyor. Savaşı çıkıyor.
Hocam
yani
bu
Saddam'la diyelim şeyin İran'ın çatışması hem o devrim dalgasını engellemek ama bunu yaparken pratikte ne çıktı? Sünni ve Şii çatışması,
evet.
Mezhepler çatışması üretildi. Mezhepler
çatışması ortaya çıktı.
Mesela Türkmen Şiileri biliyorum. Ankara'da karşılaşmıştım o zaman. Bir sürü Türkmen Şiiler sürgün edilmişti. Kaçmak zorunda kalmıştı.
Evet.
İşte Kürtler Kürt olduğu için şey yapılmıştı. Irak'ın %60'ı Şiilerden oluşuyor. Yıllarca onlara zulmedildi.
Evet.
Böyle bir şey var. İran'la çatıştılar. İran da bir sürü parasını silaha verdi. Bir sürü insanını kaybetti. Ondan sonra Irak da bir sürü Saddam dünyanın en çok petrol sağlayan ülkelerinden birisi. O paraları silahlara, adamlar öldü ve o paralar oranın ihyasına
harcanmadı. Sonra Amerikalılar 90'lı yıllarda geldiler, müdahale ettiler. 2000'li yılların başında müdahale ettiler. Yani 11 Eylül hadiseleri oldu hocam. Afganlar birden Ruslarla savaşırken bu sefer Amerikalılar onlara arka çıkıyordu. Bu sefer Amerikalılar Afganistan'ı işgal ettiler. Yani böyle
bir şey var.
Bir kaotik durum var.
70...
Bu esnada da 1948'de kurulan İsrail pimi çekilmiş bomba gibi bütün bu olayların ortasında duruyor.
Ve 76'da biliyorsun 72, 76, 70
67.
Arap savaşları var.
Evet,
Arap,
6 gün
İsrail savaşları var. Evet. Yani Suriye ile şeyin beraber olduğu, Mısır'ın beraber olduğu,
Irak'ın beraber olduğu. Yani Irak, Suriye ve Mısır'a karşı sürekli İsrail'in yaptığı savaşları var.
Yani o kadar bir savaş durumu var ki hakikaten.
Bir de hocam günümüze geldik. Evet, Filistinli kardeşlerimize zulmediyordu İsrailler. Evet. Ya birden bir duyduk ki biz işte Husiler, Yemen'deki Zeydi Şii Husiler de savaşa dahil oldu. Birkaç gün önce
Amerikan gemisine saldırdılar.
İranlılar Pakistan'ın işte güneydoğusunu bombaladılar.
Bombaladılar.
Irak'ta Erbil'i bombaladılar. Orada
Erbil'i bombaladı
Mossad
Irak.
Ajanlığı da yapan bir iş adamı var mı? Ya böyle karman çorman bir
kendi gerekçe buluyor.
Bugün de coğrafya yani.
Pakistan şey yaptı.
İran'ı bombaladı.
İnan hepsinin şeyleri bir. Ulusal çıkarlarımız nedeniyle kendi güvenliğimizi sağlamak için ülkenizin topraklarında efendim terör örgütleri var. Biz onlara müdahale ediyoruz. Sizin bütünlüğünüze saygılıyız. Hepsinin söylemi de bu. Bakın.
Evet.
Ulusal çıkarlar, bölgenizde terör grupları var. Güvenliğimizi sağlamak için müdahale ediyoruz. İran'da bunu söylüyor.
Bir de bizim operasyonlarımız var. Onu saymadık.
Bir de Türkiye'nin operasyonları
Suriye'nin
var.
Suriye'nin kuzeyinde bizim
Suriye'de
operasyonlarımız
oluyor,
var.
Irak'ta oluyor.
Şehit haberleri tabii, geliyor bir taraftan.
Geliyor. Yani bir bütünsel olarak baktığımızda İslam dünyası hakikaten birbiriyle savaşıyor. Nereye gidiyor bu? Ahmet Davutoğlu diyor ya Türkiye'nin güvenliği bilmem nerede. Sen Türkiye'nin güvenliği Şam'da dersin. Şamlı da diyor ki Türkiye'nin güvenliği Hatay'da der. Bizim bunu aşan bir şey bulmamız lazım. İslam dünyası, evet demek ki hepimiz birbirimize ilgiliyiz kardeşim.
Evet.
Şam, İstanbul'la ilgili, İstanbul Şam'la ilgili.
Tahran'la ilgili,
Tahran bizimle ilgili. Evet.
İslamabad, Ankara'yla ilgili.
Bakın biz hep birbirimizi ilgilendiriyoruz. Dolayısıyla birbirimizi ilgilendirirken ortak iyimiz neyse onların merkezinde bir araya gelip çıkarlarımızı da uzlaştırmamız lazım. Bunun üzerinde Müslümanların birleşmesi lazım. Ya adına halife deyin, halife demeyin. Ortak güvenlik ve barış konsepti meclisi deyin. Ne dersen deyin yani. İslam konferansı, Allah rahmet etsin, Kral Faysal kurmuş bak. Bir mücadele vermiş, bir adım atmış. Şimdi işlevsiz, işlemiyor. Arap Ligi diyor. Arap Ligi kendi içine Arapların uzlaşması sağlayabiliyor mu? Yani Suriye, İran Suriye'yi bombaladı geçen mesela. Suriye topraklarını bombaladı. Ondan sonra ikide bir Irak'ı bombalıyor. Yemen'i bombalıyor değil mi?
Evet.
Arabistan Yemen'i bombalıyor. Bunların hepsi bir İran hariç, evet. Diğerleri Arap.
Evet.
Dolayısıyla bakın. Türk Cumhuriyetleri, bunlar da Müslüman. Bunlar şimdi Allah'a şükür aralarında savaş yok. Türkler iyi o açıdan. Bir ortak teşkilat kurdular. İnşallah bu da gelişir. Daha iyi bir aşamaya varır. Bizim Orta Doğu'da o zaman hakikaten bakın sorunlarımız belli. Bir, ekonomik paylaşım, göçler vesaire. İki, etnik çatışmalar, etnik temsiller, etnik çatışmalar. Üç, mezhebi çatışmalar, mezhebi temsiller. Sorunlarımız belli aslında. 3-4 başlıkta. Bunları nasıl? Ya etnik kimlikler bizim ülkemizi parçalamadan bir yeni kültürel konsept içinde kendilerini temsil etme imkanını geliştirmemiz lazım kardeşim. Öldürmekle, yok etmekle, yoktur, sonradan çıktı, şu bu. Her şey sonradan çıkabilir yani. Yarın da başka büyük bir devlet çıkabilir. Dolayısıyla biz bu etnik kimliklerin meşru olarak tanımalıyız yani. Dilleriyle, kültürleriyle var olacaklar ama siyasal egemenlik bir tane olmalıdır.
Evet. Hocam bu konuda...
Ondan sonra bunu Türkiye İran'la evet. konuşsun, bunu Türkiye Irak'la konuşsun, bir araya gelsin bak. Ortak etnik sorunlarımız var, beraber çözelim. Birbirimize karşı terör gruplarını destekleyerek birbirimize müdahale edeceğimize... Kardeşim Belucistan'da bu bölgede Ehl-i Sünnet topluluğunun sorunları var ey İran.
Evet.
Bunu çözelim. Pakistan, sende de Şiiler mi var? Onların sorunları var, beraber çözelim. Bu Şii diye senin egemenliğinde değil, bu Sünni diye değil, senin vatandaşın. Kendi bana dini olarak ait hissedebilir ama biz Müslümanız sonuçta.
Peki hocam, bütün bu meselelerin ortaya çıkmasında
evet.
Batı aklının etkisi nedir? Yani biz genelde şöyle diyoruz, suçu hep Batı düşüncesine, Batı hegemonyasına atıp kurtuluyoruz. Ne diyoruz?
Evet, evet.
Bunların bir korumakla yükümlü olduğu İsrail var. Bunların uzak cephe karakolları. İşte evet. petrolümüz var. Gözleri petrolde. Var. İşte İsrail'i korumakla mükellefler. Ama hani ve
Pakistan'la İran arasında petrol yok işte doğrudan mezheple
ve işin çok üzücü tarafı bizi yani. Özgürleştirmekle, bize demokrasi evet. getirmekle de kendilerini yükümlü görüyor bu.
Evet.
Aslında hani ortayı da karıştıran devletler, Batı düşüncesi. Yani biz bu manada işte bir Arap Baharı tecrübesi geçirdik.
Evet.
Hani kötü bir tecrübeydi.
Evet.
Yani bize de düşen, ben sizin şu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Aslında bizim bir otokritik yapmamız lazım. Bir öze dönüş yapmamız lazım.
Tabii
meseleleri kendi içerimizde, kendi aramızda halledebileceğimiz kuvvesini geliştirmemiz gerekiyor hocam.
Bu şeyi öyle terk etmemiz lazım. Kesinlikle dış güçler, dış mihraklar.
Evet.
Git bunun bu söylemi bütün İslam dünyasının liderleri kullanıyor. Bütün İslam dünyasındaki siyasi otoriteler bu söylemi kullanıyor. Kardeşim elbette yani kafir kafirliğini yapacak. Emperyalist emperyalistliğini yapacak. Tamam mı?
Evet.
Orayı sömürmek de isteyecek. İsrail Siyonizmi istediğini yapmaya çalışacak. Biz bunu bilelim ama biz bir de kendimiz ne yapıyoruz yani? Kendimiz de sebep olduğumuz sorunlarımız var. Bu sorunları mesela Sünnilikle ilgili çıkıyor, Şia ile ilgili çıkıyor. Yeniden mezhepçilik üretiliyor. Kürtlerle ilgili sorunlar, etnik meseleler var. Bunu kaşıyorlar, kullanıyorlar. İkisini de kaşıyıp kullanırlar. Hilal, neydi? Şii hilali teorisini bizimkiler üretmedi yani. Amerika'dan üretildi bu.
Evet.
Ama niye üretiyor adam? Bölgeyi okuyor, bakıyor, var bu bir dinamik. Kullanayım diyor bu.
Evet.
Biz de gelmeyelim kardeşim. Biz de Şii'ye baktığımız zaman kardeşim bu Şii mezhebinde tamam mı? Cafer-i Sadık gibi Ehl-i Sünnet'ten uzlaşan bir kol da var. Bir İslam üst çatısı altında birbirimizi algılayalım. Tamam mı? İlla bizim Şii olmamız gerekmiyor bunu yapmamız için.
Evet.
Onların da kardeşim, biz İslam üst çatısı altında, Müslüman üst çatısı altında bakalım. Ya aynı bölgede yaşıyoruz. İslam üzerine bakmasak bile. Yani bir terör bir ülkede çıktığı zaman diğeri etkiliyor. Bir göç olduğu zaman diğeri etkiliyor. Artık duvarlar yetmiyor.
Evet.
Yeni duvarları yeniden çekiyoruz. Onlar da yetmeyecek.
Evet.
Amerika, Meksika'da ne kadar duvar yükseldi? Yetmiyor,
Yetmiyor.
yetmeyecek artık.
Evet.
O
Yani
nedenle
artık meseleler fiziki duvarlardan başka yani. Değil mi hocam?
başka.
Görünmüyor artık
Şimdi
meseleler. Duvar çekerek
tabii
önüne geçemiyorsunuz
biz
yani.
birbirimizle ilgiliysek o zaman ulus devlet yapılarımızdan vazgeçeriz demiyoruz. Ama biz yeni bir bölgesel siyasal konsept, güvenlik konsepti, işbirliği konsepti, birbirimizi algılama konseptine yönelmek zorundayız.
Evet.
Efendim Türkiye kendi çıkarları, ya bir tek çıkarla olmaz. Türkiye sadece ulus çıkarlarını düşünür. İran sadece ulusal çıkarlarını düşünür. Pakistan sadece ulusal çıkarlarını. Bu ulusal çıkarlar söylemi ne zaman çıktı kardeşim?
Evet.
Machiavelli çıktı, adam şeyi birleştirdi. İtalyan şehirlerinin çatışmasını engelledi. Güzel. Orada önemli. Bizim de ulusal çıkarlarımız kardeşim, Elazığ'ı tek başına düşünmek, İstanbul'u tek başına düşünmek, Doğu Anadolu'yu tek başına düşünmek, Marmara, hayır, bizim bütün Türkiye genelinde ulusal bir çıkarımız olmalı. O nedenle bir bölge çok kazanırsa da oraya para aktarılır, orada üniversite yapılır. Türkiye bunu yapıyor değil mi?
Evet. Aynı hocam
Yani.
ülke içerisindeki bu ulusal çıkarları
Evet.
belki bölgesel bir
Bir de
çıkar haline getirmek lazım.
eyvallah. Ha.
Uzlaşma ve çıkar
Bölgesel
haline getirmek.
çıkarımızı da geliştirmemiz lazım.
Evet.
Sadece Türkiye kendi bölgesel çıkarını düşünerek yürümez bu. Türkiye'nin bölgesel çıkarıyla, Arap ülkelerinin bölgesel çıkarlarıyla, İran'ın bölgesel çıkarlarının uzlaşmasını sağlayacak yol ve yöntem bulmamız lazım.
Minimize etmek lazım.
Tabii.
Menfaatleri
Avrupa bunu sağlıyor, birliği
yükseltip,
kendi
evet, aynen
içinde.
öyle hocam.
Yani onlar 100 yıl, 30 yıl savaşlarını
Ya birbirleriyle
yaşamışlar,
çok sıkı
tabii.
fıkı dost ülkeler mi? İkinci Dünya Savaşı
Değil,
hocam,
değil.
Fransa, Almanya,
Tabii.
İngiltere,
Aynen öyle.
Polonya hepsi birbiriyle
Osmanlı
savaşıyor.
da zaten onu sağlamış. Bakın, üst bir çıkar sağlamış. Herkesin ortak menfaatini
Evet.
gözetmiş. Herkesin refahını gözetmiş. Bakın.
Evet.
O nedenle adaleti merkezde tutmuş. Şiiler Osmanlı şemsiyesi altında güvenlik içinde yaşamışlar. Değil mi?
Evet.
Yemen'dekiler olsun, Hicaz bölgesinde
Evet.
olsun. Yani Osmanlı ama aynı zamanda Ehl-i Sünnet fıkhını uygulamış.
Kendi
Ama
iddiasından da
kalkıp
vazgeçmiyor.
Ehl-i Sünnet fıkhını kalkıp Zeydilere dayatmamış.
Dayatmıyor.
Değil mi?
Tabii
Ya bu
ama
önemli bir şey.
onu da geliştirmek için
Evet.
bir sürü medrese açıyor, ulema
Tabii.
yetiştiriyor. Müthiş
Ya
bir müktesebat da var
Mısır'a
orada.
mesela farklı bir
Evet.
egemenlik sistemi uygulamış.
Evet.
Hidivler. Efendim Kırım'a hanlık
Hanlık
vermiş.
vermiş.
Hanlık
Tabii.
uygulamış. Efendim İdrisi Bitlisi Kanuni Sultan Süleyman'la, onun danışmanlarında en daha adamlardan birisi. Oturmuşlar, o ağaların belli bir düzeydeki serbest davranmaları ama genel şeylerde devlete bağlı olmaları konusunda anlaşmalar yapmışlar.
Evet.
Şimdi
Hocam demek ki bizim bu
tamam.
Orta Doğu'da
Evet.
bir yani kendi ulusal birliğimizi,
Evet.
menfaatimizi sağlayacağız. Bunun arkasında
Evet.
olacağız. Ama yine bölgedeki
Tabii.
dengeleri, etnik
Evet.
dengeleri, menfaatleri
Mezhebi
de, mezhebi
dengeleri,
dengeleri,
ekonomik dengeleri,
ekonomik
menfaat
dengeleri,
dediğin
petrol
ekonomi yani.
geliri,
Evet.
evet, yol
Evet.
geçişleri,
Evet.
güzergahları, bir sürü mesele var
Enerji,
hocam burada.
tabii.
Bunların hepsine de bir dikkat kesilmek gerekiyor.
Kesinlikle bunun
Yani
için.
bu Orta Doğu savaşları yüzyılını ya başlatacak sebepler bunlar ya da
Ya savaşıyoruz işte,
sonlandıracak.
baksana
Savaşılıyor
devam
şu anda
ediyor.
zaten. Evet.
Az çok yoğun,
Evet.
düşük yoğunluklu devam ediyor.
Evet.
Ondan sonra
Yüksek
yayılıyor.
yoğunluklu devam eden yerler var.
Dolayısıyla bizim mesela bu halifelik olabilir. Halifelikle diyelim, Müslümanlar, bir İranlar buna yanaşmaz. Araplar da Türklerde niye vardır diyebilir, şu bu, ama sonuçta halifeliğe de herkes katılsın.
Evet.
Herkes mesela temsilci seçsin. İstanbul'da diyelim katılsın buna.
Hocam
Bölgenin ortak sorunlarını konuşsunlar.
biz bunu bir hilafet
Hilafet
tartışmaları başlığı
demeyelim.
altında bir
Ha,
konuşalım
yani
yani.
halifelik de dünyevi
Evet.
bir şeydir. Sadece ruhani bir şey değil
Değil,
yani,
değil
değil mi?
tabii. Evet.
Müslümanların ortak bir otoritesini temsil
Evet.
ediyor. Müslümanlar ona saygı duyuyor. Ha, İstanbul'da halife böyle dedi.
Nihayetinde siyasi bir kuruma dönüşüyor.
Tabii.
Dini sahiplerle ortaya çıkıyor.
Elbette,
ama siyasi bir kurum.
Bir kurum. Evet. Öyle bir şey var. Hani tek başına Türkiye temsil etmeyebilir. Türkiye önderliğinden diğerlerinin de katılımıyla demokratik bir halifelik olabilir yani mesela.
Evet.
O değil, başka şeyler yapalım yani çözüm.
Hocam biz herhalde bu Orta Doğu'daki çözümleri başka bir programda da konuşmamız gerekecek. Şimdi programımızın ilk bölümünün biraz sonuna geldik hocam. Dilerseniz bir ara verelim. Ardından şu narkotik toplum nedir? Nereden ortaya çıktı? Biraz bunu konuşalım. Değerli dostlarımız, Düşünce Günlüğü programımızın ilk bölümünde Orta Doğu Savaşları yüzyılını konuştuk. Yani öncesi ve sonrasıyla Orta Doğu'da neler oluyor? Orta Doğu nasıl feraha çıkar, refaha erer? Bunu konuştuk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından narkotik toplumu konuşacağız efendim. Görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlar, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraberiz. Programımızın ilk bölümünde Orta Doğu Savaşları yüzyılını konuştuk. Öncesi ve hali hazırdaki durumu, bu durumu değerlendirdik. Neler yapılabilir? Bütün müsebbip, Orta Doğu'daki karışıklığın müsebbibi batılı güçler mi? Bu İslam toplumlarına ne tür vazifeler düşüyor? Bunu konuştuk Ergün hocamızla birlikte. Programımızın bu bölümünde de biraz memlekete dönelim. Bizim memleketimizin kendi iç meseleleri, problemleri de var. Bu problemleri çözme adına güzel girişimler de var, güzel hareketler de var. Bunlardan birisi de özellikle yeni İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Bey'in bakanlığı döneminde uyuşturucu tacirlerine, uyuşturucu sokak satıcılarına karşı yürütülen mücadele. Gerçekten neredeyse her gün bir haberle karşılaşıyoruz. Uyuşturucu kartellerine karşı yapılan baskınlar, tutuklamaları duyuyoruz her gün, haberini alıyoruz. Bu sevindirici bir gelişme ama bir taraftan da olayın vehametini de gösteriyor. Olayın büyüklüğünü, nasıl bir tehlikenin içinde olduğumuzu da gösteren haberler bu haberler. İşte son zamanlarda 45 ilde 1 ton 661 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş hocam. İşte 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçiriliyor. 400'e yakın uyuşturucu satıcısı tutuklanıyor, mahkemelere sevk ediliyor. Evet, bir taraftan tedbir alınıyor ama biz bu hale nasıl geldik? Biz bugün biraz bunu irdeleyeceğiz. Hocam siz narkotik toplumu diyorsunuz. Evet. Hatta program öncesinde de konuştuk. 2000'li yılların başında da bir araştırma yapmışsınız. Sosyolojik bir araştırma. Orada da bağımlılık endüstrisi kavramını kullanmışsınız. Bunlar çok güzel kavramlar. Hani eyvallah. Bu manada sosyoloji literatürüne de dahil edilmiş kavramlar. Biz hocam toplumu o vurucu dalgalarla, toplumun başına gelen musibetlerle ya da karşılaştığı olaylarla bazen yeniden tanımlıyoruz, tavsiye ediyoruz.
Evet, evet.
İşte en son deprem toplumu dedik.
Evet.
Öncesinde epidemik toplum çok dedik. Kullandınız pandemi döneminde. Bir salgın toplumu haline geldik. Şimdi de bir narkotik toplum tabirini
yönelimi
kullanıyorsunuz.
Var.
Nedir hocam narkotik toplum dediğiniz toplum özelliği nedir ve nereden çıktı bu narkotik toplum?
Şimdi tabii buna toplum denmemizin nedeni bir dalga olarak toplumun genelini etkilemeye başlaması nedeniyledir.
Evet.
Yani bir olgu sınırlı sayı insan tarafında bir patolojik olsun, iyi bir şey olsun veya kötü bir şey olsun. Sınırlı sayıda insanı etkilediği zaman ona toplumsal demek zor bir şey. Ama toplumun genelini etkileyecek. Yani her mahalleye, her sokağa girmişse o artık ona biz toplum diyebiliriz, toplumsal diyebiliriz rahatlıkla. Veya narkososyal veya sosyonarkotik gibi kavramlarla tanımlayabiliriz. Narkotik uyuşturucu ile ilgili olan bir kavram. Yani bu tabii birçok şeyi içinde tutuyor. Efendim madde bağımlılığı var bunun içinde. Efendim haplar var.
Evet.
eroin var, diğer esrar var, şu var, bu var. Bütün bunlar gittikçe hem çeşitlilik olarak artıyor. Bakın daha ismini bilmediklerimiz de var.
Evet. Harıl ekstazi harıl. Diye bir hap duyduk son
sonra,
yıllarda mesela hocam.
Yani çocukluğumuzda düşünün siz esrar içen veya eroin kullanan sadece televizyonlarda evet. görürdük değil mi? Var
evet.
mıydı böyle
ya
bir şey?
Evet ya filmlerde karşılaşırdık.
Filmlerde görürdük. Ama şimdi her çevremizde ummadığımız ailelerden, ummadığımız yani yaş düzeylerinde, sınıfsal fakirde oluyor, zenginde oluyor fark etmiyor. Dindarlar çevresinde de görüyoruz. Hani din daha bunlara karşı sert bir takım normlar ortaya koyuyor. Uzak durun
ona rağmen.
Ortamlardan ona rağmen. Demek ki bütün bunlarla baktığımız zaman bu narkotik olgusu bir toplumsal olgu haline gelmiş. Yayılmış, çeşitlenmiş. Ondan sonra bir endüstrisi olmuş, pazarı oluşmuş. Bunun etrafına örgütlenen gruplar oluşmuş. Networklar var, tacirler diyor. Ya bak. Emniyet kendisi tacir
evet,
diyor.
Tacir.
Tüccarları var yani evet. alıp satanlar.
Bir de uluslararası bir şebeke
var.
Bu hocam.
Tabii uluslararası bir Tabii. şebeke var. Bunların kendi güvenlik birimleri var. Dünyada düşünün.
Evet.
Orduları var. Zaman zaman devlet güçleriyle çatışıyorlar.
Çatışıyor ya da devlet güçlerinden destek alıyorlar.
Destek alıyor veya istihbarat birimlerinden. Onların içine sızıyor. Bu dünyanın genelinde çok ciddi bir sorun. Başına bela bir şey. Önce Avrupa esrarı normal görerek başladı buna. Arkasında gittikçe bunu artırmaya başladı. Arkasından birey kullanırsa bir şey olmaz. İşte bilmem ne olmasın dedi. Gittikçe sınırları gevşettiler. Sınırları tanınmaz hale getirdiler. Ya hudut tanımıyor bunlar. Bunlarda böyle bir sorun var. Hani diyor ki geçen. Efendim yapay zeka insan biyolojisi sınırı var. O biyolojinin sınırlarını aşıyor. Yahu insan normalde biyolojinin sınırlarını aşınca ölür. Biyolojinin bize getirdiği bir sınır var.
Evet.
O sınırlarımızı aşınca ölürüz. Biz şimdi biyolojik sınırlarımızı aşan ve ölmeden bunu yapan bir şey geliştiriyorsa bu insandan başka bir türe geçmek demektir. Sınırları aşmak her zaman iyi bir şey değil. Hep böyle sınırlarınızı aşın deniyor ya. Şimdi burada da hazla ilgili yani modern son dönemin toplumlarında, nihilist toplumlarda, bu narkotik toplumlarda Prozac toplumu diyor Amerikalılar
evet,
zaten.
Evet, Prozac kültürü diye meşhur bir kitap da var.
Tabii Prozac toplumu diye kitap evet. yazmış. Şimdi orada Amerika'da Prozac diye bir ilaç, bir ilaca indiriyor. Narkotik diyorum çünkü bir tek bir hap değil artık. Bir sürü başka şeyleri evet. var. Bunlara neden insanlar yöneliyor? Elbette ticari, bunu tacirler önemli. Kendilerine sürekli talep ürettiriyorlar. Para kazanacak. Ondan sonra bağımlılık endüstrisi oluşmuş. Bir endüstri oluşmuş bunun etrafında. Şebeke oluşmuş. Örgütlenme oluşmuş. Ama aynı zamanda insanların güdülerine hitap eden bir şey.
Yani bizim için nefsine aslında sorgulamamız
şey.
Gereken bağımlı ya da mağdur. Niye bağımlı, niye mağdur?
Niye bağımlı, niye yani? Evet. Oraya niye geliyor insan?
Evet.
İnsanın neyine dokunuyor ki onu oraya doğru getiriyor? Burada has, burada nefis. Burada arzular.
Tatminsizlik.
Tatminsizlik. Hazda sınır tanımama. Hazla yetinmeme. Hazı sadece maddi alanda sürdürüp manevi alanda karşılamama. Bütün bunlarla yakından ilgili bakın. Son dönemde gittikçe günah tartışılıyor artık. Bizde günah tartışılmazdı. Günah günahtır kardeş.
El hakikat tekti hocam.
Yani ben günahkarım ama Allah affetsin. Yaptığım yanlıştır
evet.
derdi. Ama bugün yavaş yavaş gittikçe
kime göre günah?
Niye günah? Göre dönüyor, neye göre günah?
Yani herkes kendi bakın, fıkhını oluşturmaya çalışıyor.
Bu günah üzerine septik, şüpheci sınırlarını oynak bir tutumun gelişmesinin nedenine aslında adam hazlarını genişletmek istiyor.
Evet. Önünde tamam sınır görüyor dini.
Tatminsizliği var.
Evet.
Tamam mı? Ondan sonra bunu artık dinle tanımlamak istemiyor.
İstemiyor.
Yani.
Önünde engel istemiyor.
Önünde engel istemiyor. İşte bu narkotik topluma yönelimin önemli bir nedeni bu ruhsallık. Bu dinle ilgili kurduğumuz gevşek ilişki.
Evet.
Yani bu adam beş vakit namaz kılar şu bu değil. Yani ruh olarak, iman olarak, hissiyat olarak. Bir de bu toplumsallaşması tabii. Normal kardeşim işte o da kullanıyor buna kullanıyor. Ne var yani falan. Ya bir de deneyelim falan ne olmuş ki gibi. tutumlar çok önemli. Ve korkunç biçimde hakikaten kimya terörizmi var diyorum. Hakikaten kimya bilimi iyi şeyler yapıyor ama bu konuda da çok ciddi kötü şeyler üretiyor.
Evet, onu ona katıyor, onu ona katıyor
adamlar,
değil mi hocam?
Tabii ki.
Yani sizi tedavi edecek bir hap evet. Birden bir uyuşturucu hale gelebiliyor.
Gelebiliyor. Şimdi orada bak demek ki bilim adamlarını kullanıyor, bilimi kullanıyor.
Kimyayı kullanıyor.
Alanını kullanıyor.
Az bulunan kimyasal maddeleri kullanıyor hocam.
Evet.
Yani dediniz ya bunun bir ticareti var aslında. Yani kimya ticareti bir nevi bu aynı
tabii,
zamanda.
Tabii kimya ticareti bu.
Evet.
Çok doğru. Türkiye bu konuda mücadele etmesi bu zaten bakın Gülsen Ataseven hanımefendi Allah razı olsun Allah uzun ömürler sağlıklı ömürler versin. 2000 yılında Hanımlar Eğitim Kültür Vakfı olarak biz UYMA diye bir proje geliştirdik. Osman Sezgin Hoca da vardı. Ve orada uyuşturucu konusunda eğitim verecek eğitmenleri yetiştirmek üzere bir çalışma başlattık. O zamandan demek ki 2000 yılında düşün 24 sene geçmiş. Gülsen Hanım bunu görmüş çünkü toplumla beraber yaşayan birisiydi. Sivil toplumun en fedakar, en kahraman kadınlardan birisi bunlar. Görüyordu ve bu mesele üzerinde duruyordu. Bugün tabii daha yani 20 sene geçti. Bu gittikçe daha yaygınlaştı bir sürü. Devletin işte kurumları var, mücadele ediyor, çalışma yapıyor. Fakat siyasi iradenin tutumu çok çok önemli burada. Yani son İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı müdahaleler bu açıdan değerli. Topyekün bir mücadele var. Kanunla üzerine gitme var. Asayişi sağlama var. Çünkü sadece eğitim, program, araştırma yetmez. Bunların eş güdümlü yürümesi lazım. Bir yandan bu insanların iyileştirmesi için çeşitli kuruluşlar var, çalışmalar yapıyorlar. Bir yandan efendim buna bulaşıp daha sonra bırakan kendi aralarına gruplaşarak STK çalışması yapanlar var.
Evet.
Güzel bir şey bu. Ama öte devlet de devlet çok önemli. Çünkü adamlar uluslararası düzeyde güçlenmiş, örgütlenmiş. İstihbarat birimleri var, silah birimleri var. Beni en çok ürküten şey bu İçişleri Bakanlığı'nın operasyonları başlamadan önce televizyonda sokak ortasında adam çıktı jandarmayı vurdu. Mafya gruplardan birisi. Bir de araba hareket halindeyken çıktı karşıdaki adamı öldürdü.
Evet.
Filmlerde gördüğümüz şey İstanbul'un sokaklarında
yaşandı. Tabii tabii polisleri vurdular.
Ya yani bir bu polisi, sokak satıcıları. Bir jandarmayı
polisi
öldürecek kadar gözü evet. Kara olan
evet.
Bir adam neyi öldürmez ki?
Evet.
Dolayısıyla Allah'a şükürler olsun. Demek ki devlet, evet. Hükümet bunun farkına vardı.
Hocam siyaseten
bunu
de
gördü.
Ne yazık ki hani bu son bakanımızın bu operasyonları başlatmasına kadar da
evet.
Devlet kurumlarına karşı da bir güvensizlik de ortaya çıkmıştı.
Tabii.
Ya devlet kurumları acaba bunlarla işbirliği mi yapıyor?
Evet, evet çok ciddi.
Bunlara çok fazla göz yumuluyor.
Evet.
Bence o devletin güvenlik güçlerinin ve İçişleri Bakanlığı'nın imajını yeniden düzeltti bence bu
kesinlikle.
Operasyonlar.
Çok çok
ben bir
doğru.
Vatandaş olarak böyle düşünmeye başlamıştım
aynen öyle.
Yani.
Kesinlikle katılıyorum evet. Ya. Aynı düşünceye sahibim ben de. Yani insan devletine de güvenmek istiyor. Bir yerden
evet.
De güvenmek istiyor. Hukuku sağlayacak, güvenliği sağlayacak bir otorite olsun istiyor.
Evet.
Bu çok temel insani bir şeydir. Bu olmadı mı o ülke zaten eşkıyaların zapt ettiği bir ülkeye dönüşüyor.
Evet.
Yani. İnsanları sokak ortasında rahat birbirini öldürdüğü, güçle tanımladığı, bilmem ne yaptığı.
Evet, evet.
Dolayısıyla bu operasyonlar çok çok evet. Önemli.
Hocam ben bir son olarak şunu da sormak istiyorum. Programımızın sonuna
evet.
Geldik. Aslında meseleyi tanımlayınca,
evet.
Problemi tanımlayınca çözüm yolları da kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Tabii.
Hani dedik ki çok fazla haz merkezli bir şey var, sunum var.
Evet.
Yani daha çok haz
tabii.
Al, daha çok keyif al hayatta ve bunun tatminsizliğinden ortaya çıkan anomik bir durum aslında bu.
Evet, çok doğru.
Aileler ne yapmalı hocam? Yani şimdi çocuk internetten, sosyal medyadan bu telkinleri alıyor ya da arkadaş çevresi var. Aile neyi gözetmeli bu manada? Nihayetinde bu şahsi bir tecrübe bir taraftan
kesinlikle,
da. Hani
vallahi.
Gizli yapılan şeyler bunlar.
Hiç
ailelere düşen görevler neler hocam?
Çok çok önemli. Yani bakın aileler çok yakından ilgilenmeli. Özellikle 12 yaş, 15 yaş ergenlik dönemi.
Evet.
Okullar, mahalleler, sokaklar, arkadaş çevresi o kadar önemli ki. O yaş grubundan bulaştırmaya çalışıyorlar. Yani bu ergen gençlik çok çok önemli. Üniversiteler, ya çocuğum gitsin avukat olsun, gitsin doktor olsun, gitsin hemşire olsun, öğretmen olsun. Gönderiyorsun ama hangi ortama gönderiyorsun? O üniversite bunlara karşı duyarlı, mesafe içinde bir üniversite mi? Yoksa ya gençler burada eğlensin, ne olacak? Hayattan biraz keyif alsınlar mı diyorlar? Çünkü bazı özel üniversiteleri duyuyoruz böyle yani maalesef. Dolayısıyla bu çocuklarını üniversitelere gönderirken, okullara gönderirken, kaldıkları arkadaşlar, içinde yaşadıkları sosyal ortam, gönderdikleri okullar, bu buralarda ailelerin denetimi olabilir.
Olabilir.
Yani bu denetimi aileler kesinlikle yapmalı.
Ekranlarda
her şeyi devletten
beklememek lazım kesinlikle.
Çünkü bu ben ona taşeron diyorum hocam. Var.
Yani aile taşeron tutmamalı. Çocuğun ilk
evet.
Sorumluluğu ailededir.
Kalacağı yurt.
Evet.
Bakın çok çok önemli. Yani bir yurdun temiz olması, güvenlik açısından, alkolizmden, madde bağımlılığından uzak olması. Efendim bu çünkü büyük şehirlerde kaldığı yurtlar ve ilişkiler çok rahat, çok serbest olduğu zaman bu tür yönelimlerin önü açık.
Evet.
O nedenle bu artık devleti de aşan küresel bir dönem var. Online propaganda var.
Evet.
Sürekli.
Evet.
Bunun somut şeye dönüşmemesi için dediğimiz gibi ailenin de sürekli denetim işlevini yerine getirmesi lazım.
Bir de hocam.
İlgilenmesi lazım. Evet. Yani çocuğun okuluna gidecek, öğretmeniyle görüşecek. Ondan sonra arkadaşlarıyla görüşecek.
Bir diğer mesele de zaman zaman konuşuyoruz. Belki genç kardeşlerimiz bana kızacaktır. Yani gençlik güçlü olunan bir çağ.
Evet.
Yani zinde olunan bir çağ. Hem zihnen hem bedenen. Ama gençliği de yanlış bir şekilde çok da yüceltmemek lazım. Özellikle
kesinlikle.
Hürriyet açısından, özgürlük
kesinlikle.
Açısından. Sen gençsin, bir daha mı dünyaya geleceksin? İstediğini evet. Yap.
Aynen.
İstediğini yaşa tarzında telkinlerden de uzak durmak gerekiyor
kesinlikle.
Değil mi hocam?
Çok
yani gençler
bu.
De büyüklerinin bu manada tecrübelerine güvenmeleri gerekiyor.
Yani tecrübe ne kitaptan öğrenilir ne bilgisayardan öğrenilir. Önemli bir şeydir bu kardeşim.
Evet.
Bunu da babandan, işte dürüst olan insanlardan, annenden, dedenden, ne bileyim yani
büyüklerden,
büyük
evet.
Dediğimiz insanlardan. Onlarla istişare ederek, onlardan ilham alarak, onlara danışarak gitmek lazım. Efendim yapay zeka çıktı, bilgisayara ben neyi kullanırım, her şeyi bilir. Her şeyi bilemez kardeşim, böyle bir şey yok.
Evet.
Yani. Bunlar aldatıcı şeyler, bunlar ham bilgiler. Sen daha iyi matematik bilmen daha iyi insan olacağın anlamına gelmez.
Duygusuz,
daha iyi insan
duygusuz
olmanın.
İşler hocam bir de bunlar.
Evet, başka
salt,
bir şey
salt
bu.
Salt bilgi veri.
Evet,
evet,
yani işin irfan yeri, ruh
evet.
Yönü, kalp
duygusu,
yönü.
Duygusu, evet, irfanı,
yönü.
Erdemi. Büyüklerden
büyüklerle,
biraz nasihat almaktan geçiyor.
Evet,
onlara
onlarla
örnek
temas
almaktan
halinde
geçiyor.
Olmak. Onlardan,
İletişimden temastan
kesinlikle.
Geçiyor hocam buyurduğunuz gibi. Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.